Dördüncü ayrım. Başbakan Arthur Hailey. Sayfa 36. 42 yıl önce Madison Hat şehri eteklerinde oturan 22 yaşında yetimhaneden yetişme, müşterisiz bir yeni yetme avukat olduğu sıralar işinin dışında sert, içine kapanık bir hayvan panayırı çığırtkalının 7 kızının en büyüğü Margaret de 18'indeydi. O günün koşullarına göre Margaret'in ailesi okulu bitirdiği sıradaki yoksul haliyle karşılaştırıldığında kendisinden çok daha iyi durumdaydı. Bir pazar akşamı kiliseye gitmeden önce nasılsa ikisi salonda yalnız kalmışlardı. Genç kızın babası dua kitabını almak için geri döndüğünde yarı çıplak Margaret ve James gitgide artan bir istekle sevişiyorlardı. Baba o an bir şey dememiş, ağzında bir özür dilerim geveleyip çıkmıştı. Ama akşam yemeğinde masa başındaki yerinden James Howard'a sert bir bakış yöneltip, şişman ve sakin karısıyla kızlarının ilgiyle dinledikleri bir konuşma yapmıştı. Delikanlı, benim işimde bir adam ineğin memesini elledi mi, bu davranışı ineğe duyduğu ilginin geçici olmadığını gösterir. James Holden sonraları da pek faydasını gördüğü o kendine güvenen haliyle Sir demişti. En büyük kızınızla evlenmek istiyorum. Çığırtkanın eli de bütün gücüyle masanın üzerine inivermişti. Sattım. Sonra masadakilere göz atıp alışılmamış bir konuşkanlıkla devam etmişti. Tanrı'nın izniyle biri gitti, altısı kaldı. Birkaç hafta sonra evlenmişlerdi. Damadına önce avukatlık yaptığı sıra ardından politikaya girişinde yardımcı olan da yıllar önce ölen kayınpederiydi. Çocukları da olmuştu ama iki kızı evlenip İngiltere'ye gittiklerinden en küçükleri James McCallum Howden Jr. uzak doğuda bir petrol şirketinin arama çalışmalarını yönettiğinden onları bugünlerde seyrek görüyorlardı. Yine de çocuk sahibi olmanın etkisi devamlıydı. Önemli olan da buydu zaten. Howden sönmeye yüz tutan ateşe odun attı. Odunun kabuğu çatırdayarak alev aldı. Margaret'in yanına oturup alevlerin odunu sarmasını seyretti. ''Başkanla ne konuşacaksınız?'' diye sordu Margaret alçak sesle. ''Konuşmaların mali ve ticari konuları kapsayacağı yarın sabah açıklanacak.'' ''Gerçekten konu bu mu?'' ''Hayır, değil.'' Nedir öyleyse? Howden daha önce de hükümetle ilgili meseleleri Margaret'e güvenerek anlatmıştı. Bir adamın, yani her adamın, içini dökebileceği birine ihtiyacı vardı. Milli savunma konusunda görüşeceğiz daha çok. Dünya yeni bir krizin eşiğinde. Bu patlak vermeden önce Birleşik Amerika şimdiye kadar bizim yaptığımız bir takım şeyleri üstlenebilir. Milli savunma hizmetleri mi? Howden başıyla onayladı. Ordumuzu yönetimleri altına alacaklar demek, bütün her şeyi de. Evet hayatım dedi Howden, öyle olacağı benzer. Karısı anlamaya çalışarak alnını kırıştırdı. Bu durumda Kanada'nın dış politikası diye bir şey kalmaz, öyle değil mi? Korkarım pek etkili bir dış politikası olmaz. İçini çekti. Uzun zamandır bu yola itiliyoruz. Bir sessizlik oldu. Margaret ardından sordu. Bağımsız bir devlet olarak bu bizim sonumuz demek değil mi Jamie? Benim başbakanlığım sırasında böyle bir şey gerçekleşemez diye güvenle cevap verdi Howden. Eğer dilediğim gibi bir plan yapabilirsem daha sonra da... Sesi inançla sertleşti. Washington'la ilişkilerimiz iyi düzenlenirse, önümüzdeki 1-2 yıl hatasız kararlar verilirse, biz güçlü ve gerçekçi olursak, iki tarafta ileri görüşlü ve namuslu davranırsa, yeni bir başlangıç yapılabilir. Sonunda bu işten biz daha zayıf değil, daha güçlü çıkarız. Dünyada daha çok yer tutarız. Margaret'in elini kolunun üzerinde hissedince güldü. Kusura bakma, nutuk mu çektim sana?
Tam başlıyordun. Bir sandviç daha yiyeceğim mi? Biraz da kahve ister misin?
Howden başıyla istediğini belirtti. Margaret kahveyi koyarken alçak sesle,
bir savaşın çıkacağına gerçekten inanıyor musun diye sordu.
Howden cevap vermeden önce uzun uzun yerinde, koltuğuna daha çok gömülüp ayaklarını üst üste atarak tabureye uzattı. Evet dedi, bundan eminim ama biraz daha geciktirileceğine de kuvvetle inanıyorum. Bir yıl, iki yıl, belki de üç.
Niçin böyle olması gerekiyor?
İlk kez karısının sesi duygulu çıkmıştı.
Özellikle şimdi herkesin bir savaş sonucu bütün dünyanın yok olacağını bildiği sıra.
Hayır dedi Holden ağır ağır. Savaş ille de dünyanın yok olacağı anlamına gelmez. Bu yanlış bir inanç.
Aralarında bir sessizlik oldu. Sonra Holden sözcükleri dikkatle seçerek konuşmasını sürdürdü.
Hayatım, eğer bu odanın dışında bana senin sorduğun soruyu sorsalardı, cevabımın hayır olması gerektiğini anlıyor musun? Savaşın önlenebileceğini söylemek zorunda kalacaktım. Çünkü savaşın önlenemeyeceğini kabul ettiğin her an kurulu tetiğe biraz daha basıyorsun demektir.
Margaret kahve fincanını kocasının önüne koymuştu. Demek insanın bunu kendi kendine bile kabul etmemesi çok daha iyi. En iyisi de umudu sürdürmek değil mi?
Ben sıradan bir yurttaş olsaydım sanırım kendimi böyle kandırırdım. Meselenin özünü bilmediğimden bu pek zor da olmazdı. Ama bir hükümet başkanı için hayal kurmak lükstür. Hele kendisine güvenen insanlara hizmet etmesi gerekiyorsa.
Kahvesini karıştırıp tatmadan yudumladı, sonra fincanı tabağa bırakıp devam etti. Savaş er geç çıkacaktır, bu kaçınılmaz bir şeydir her zaman için. Her zaman da böyle olacaktır. İnsanlar hangi konuda olursa olsun öfkelenme ve tartışma yeteneklerini yitirmedikçe.
Anlıyor musun, her savaş küçük adamlar arasındaki tartışmanın 1 milyon kere büyütülmesidir. Savaşı yok etmek için de insan gururunun, kıskançlığının, kabalığının her kırıntısını yok etmek zorundasın. Bu da imkansız.
Bütün bunlar doğruysa dedi Margaret, değerli hiç ama hiçbir şey yok.
Kocası başını salladı, o kadar da değil. Kalıcı olmak değerlidir, çünkü kalıcı olmak hayattır. Hayat ise bir serüvendir. Dönüp gözlerini karısının yüzünde gezdirdi. Bizimki de bir serüven oldu, bunu değiştirmek istemezdin değil mi?
Margaret Holden, hayır dedi, sanmam.
Şimdi başbakanın sesi daha güçlü çıkıyordu. Nükleer savaş hakkında neler söylendiğini biliyorum. Dünya yüzünden her şeyi silip bütün hayatı yok edeceğinden haberim var. Ama düşünürsen, mantelli toplardan tut uçak bombalarına kadar her çeşit silah hakkında kıyameti getirecekleri yolunda tahminler yürütülmüştür. Makineli tüfek bulunduğu zaman adamın birinin 1000 gün ateş edecek 200 makineli tüfekle bütün yeryüzündeki insanların öldürüleceğini hesapladığını biliyor muydun?
Margaret başını salladı. Holden duraklamadan devam etti. İnsanlık mantık yönünden atlatılması imkansız görünen birçok tehlikenin üstesinden gelmiştir. Buz devri ve tufan bildiğimiz iki şey. Nükleer savaş bir bozguna yol açacak. Eğer elimde olsa sanırım bunu önleyebilmek için canımı verirdim. Ama her savaş böyle olmuştur. Herkes bir kere öldüğü halde belki bu tür bir ölüm göze ok yemek ya da çarmıha gerilmek gibi eski çağ ölümlerinden daha kolaydı.
Tabii uygarlık çok geri gidecek, bu tartışılmaz bile. Belki tekrar karanlık çağlara döneceğiz. Eğer içinde bulunduğumuzdan daha karanlığı varsa, sanırım getirilen bir sürü ustaca yeniliği de unutacağız. Atomun patlatılması gibi. Ki bir süre için bu hiç fena değil.
Ama yok olmak. Hayır, buna inanmıyorum. Bir şey kalıcı olacak. Yıkıntıların arasından emekleyerek çıkıp yeniden deneyecek.
Bu olabileceklerin en kötüsü Margaret. Sanırım bizim tuttuğumuz yan bunu daha iyi başarabilir. Eğer şimdi doğru olanı yapıp zamanı iyi kullanabilirsek. James Holden ayağa kalkmıştı, odada dolaştı, döndü.
Margaret ona bakıp yavaşça, kalan zamanımızı iyi kullanacaksın değil mi diye sordu.
Evet, kullanacağım. Yüz ifadesi yumuşadı. Belki bütün bunları sana anlatmamalıydım. Çok mu sarsıldın?
Üzüldüm. Dünya, insanlık, ne ad verirsen bir sürü şeyimiz var ve bütün bunları boş yere harcayacağız.
Duraladı, sonra tatlılıkla devam etti.
Nasılsa birini anlatmak istiyordun.
Holden karısını onayladı. Rahatlıkla konuşabileceğim o kadar az insan var ki.
Öyleyse bana anlattığına sevindim.
Alışkanlıkla kahve fincanlarını topladı.
Geç oldu, artık yukarı çıkmamız gerekmiyor mu?
Holden başını salladı. Henüz değil. Ama sen çık, ben arkandan gelirim. Margaret yarı yolda duraladı. Oyun masasının üstü kağıt yığınları ve sabah Holden'ın parlamento binasındaki odasından gönderilen gazete küpürleriyle doluydu. İnce bir kitap alıp açtı.
''Bu tür şeyleri gerçekten okumuyorsun değil mi Jamie?''
Kitabın adı kapakta yazılıydı, Yıldız Falı. Bu adın çevresinde de 12 burcun simgesi yer alıyordu. ''Yok canım.'' Koca safiden kızarmış. ''Şey, ara sıra eğlenmek için bir göz atıyorum.''
''Ama bunları sana yollayan yaşlı hanım öldü değil mi?''
''Sanırım biri göndermeye devam ediyor.'' Holden'ın sesinde bir sinirlilik izliydi. ''İnsanı bir kere listelerine aldılar mı adını çıkarmaları çok zor oluyor.''
''Ama bu abonelere yollanan kitaplardan.'' diye üsteledi Margaret. ''Bak yenilenmiş, etiketteki tarihten belli.''
''Doğrusu Margaret, abonenin ne zaman ve nasıl yenilendiğini nereden bilebilirim? Günde adıma kaç mektup geldiğinden haberim var mı? Hepsini elden geçiremiyorum ki, birçoğunu görmüyorum bile. Belki biri bu işi bana söylemeden yaptı. Seni rahatsız ediyorsa yarın söylerim, yollamazlar bir daha.''
Margaret sakin sakin cevap verdi. ''Somurtmanın gereği yok, beni de rahatsız etmiyor. Sadece merak ettim. Eğer okumuyorsan neden böyle gürültü koparıyorsun? Hem belki Harvey Warrender'la nasıl baş edeceğini de öğretir bu kitap sana.''
Kitabı bıraktı.
''Şimdi yatmaya gelmeyeceğinden emin misin?''
''Eminim. Bir sürü plan yapmam gerekli, fazla zamanım da yok.''
Bu çok eski bir deneydi. ''Peki iyi geceler hayatım.'' dedi Margaret.
Geniş döner merdiveni çıkarken evlilik hayatı boyunca kaç geceyi yalnız geçirdiğini ve kaç kere böyle tek başına yatmaya çıktığını düşündü. Bunları saymaması belki daha iyiydi. Özellikle son yıllarda James Holden gece geç saatlere kadar oturup politika ve ülke sorunları üzerinde düşünme alışkanlığını edinmişti. Yatmaya çıktığında da çoğu kere Margaret uyumuş olurdu. Aradığı şeyin cinsel yakınlık olmadığını açık yüreklilikle itiraf etti. Bu iş yıllar önce planlanıp düzene konmuştu. Ama günün bitiminde yakınlık kadının hoşuna giden bir şeydi. Margaret evliliklerinin iyi yönleri olduğunu düşündü ama yalnızlık da vardı. Savaşla ilgili konuşma onu alışmadığı ölçüde üzmüştü. Savaşın kaçınılmazlığı diye düşündü. Erkeklerin kabul ettiği bir şey ama kadınların asla. Savaşı erkekler çıkarır, kadınlar değil. Tabii birkaç istisna dışında. Niçin? Kadınlar acıya doydukları, erkeklerse bunu kendi kendilerine yaratmak zorunda oldukları için mi? Birden çocuklarını özledi. Onları avutmak için değil, onlar tarafından avutulmak amacıyla. Gözleri yaşlarla doldu, güçlü bir istek onu geri dönmeye zorladı. Bir tek akşam uyku saatinde yalnız olmak istemediğini söylemek için. Sonra kendi kendine saçmalıyorum dedi. Jamie nazik davranır ama beni asla anlayamaz. Dördüncü bölüm. Karısının yukarı çıkışından hemen sonra James Holden artık alevleri yok olmuş, sadece kırmızı ışık veren ateşin önünde kendini düşüncelerinin akışına kaptırıp öylece durdu. Margaret'in söyledikleri doğruydu, konuşmak onu rahatlatmıştı. Bu akşam söylediklerinden bazılarını ilk kez yüksek sesle açıklıyordu. Ama şimdi yalnız Washington'daki görüşmeler konusunda değil, daha sonra memlekete dönüşü hakkında da belirli planlar yapması gerekiyordu. Alın yazısı çizilmiş gibiydi. Önce kuvveti elinde tutmalıydı. Ama diğerleri de bunun böyle olması gerektiğini anlayabilecekler miydi? Öyle olacağını umuyordu ya, yine de en iyisi emin olmaktı. Bunun için kendine dikkatle eksiksiz bir yol çizmeliydi. Ülkenin iyiliği için partisinin birkaç ay sonraki seçimleri kazanması gerekiyordu. Daha küçük meselenin de var olduğu bilinci onu rahatlattı. Akşam Harvey Warrender'ın yarattığı olayı düşünmeye koyuldu. Bu tür olayların tekrarlanmaması gerekliydi. Ertesi gün Harvey ile açık açık konuşmaya karar verdi. Muhaceret Bakanlığı'na hükümeti bir kere daha rezil etme olanağı vermemekte kararlıydı. Müzik durmuştu. Pickup'a yeni bir plak koymak için ilerledi. Mantovani'nin Games Forever adlı plağını seçti, geri dönerken de Margaret'in sözünü ettiği kitabı eline aldı. Karısına söyledikleri baştan başa doğruydu. Adına her gün yığınla mektup geliyordu. Bu da gelenlerin küçücük bir parçasıydı. Birçok gazete ya da dergi kendisinden özel olarak söz etmemiş ya da resmini basmamışsa çoğu kere eline bile geçmiyordu. Ama yıllardır Millie Friedman bu dergiyi özel olarak ayırırdı. Ona böyle yapmasını söylediğini hatırlamıyordu ama karşı da çıkmamıştı. Millie'nin süresi sona erdiğinde kendiliğinden aboneyi yenilediğini sanıyordu. Tabii çok saçma bir konuydu bu. Yıldız falı ve benzeri olan bütün palavralar. Ama herkesin nasıl da kolayca aldandığını görmek ilgi çekici oluyordu. Margaret'i açıklamakta güçlük çektiği halde merakının özü buydu. Bu ilgi yıllar önce hukukçu olarak başarıya ulaşıp politikaya yeni yeni atıldığı sıralar başlamıştı. O sıralar çok rastladığı adi hırsızlık davalarından birini almıştı üzerine. Savunduğu kişi dükkandan bir şeyler aşırmakla suçlanan ak saçlı tatlı bir kadındı. Suçu öylesine açık, dosyası bu tür olaylarla öylesine doluydu ki delilleri kabul edip yargıçların acıma duygusuna sığınmaktan başka çare yoktu. Ama yaşlı kadın Mrs. Ada Zeder kendisiyle tartışmaya girip davanın bir hafta ertelenmesini istemişti. Hovden nedenini sorduğunda "O zaman yargıçlar beni mahkum etmeyecekler akıllım" demişti. Biraz daha sıkıştırılınca da geniş bir açıklama yapmıştı Hovden'a. "Çünkü ben yay burcundanım. Gelecek hafta da yay burcunda doğanlar için çok iyi bir hafta hayatım." Yaşlı kadını sevindirmek için duruşmanın bir hafta ertelenmesini sağlamış, duruşma sonucunda da yargıç kadını suçlu bulmamıştı. Zayıf bir savunma sonucu, çok sert bir insan olan yargıç Hovden'ı şaşkınlık içinde bırakan kararı verip davayı sonuçlandırmıştı. O günden sonra Mrs. Zeder'ı bir daha görmediği halde yay burcunda doğduğunu keşfettiği Hovden'a işiyle ilgili öğütleri doldurduğu mektupları ölene kadar düzenle yollamıştı. Birkaç kere doğru çıkan tahminleri adamı şaşırtmış, yine de mektupları eğlenceli bulmasının dışında konuya bir ilgi duymamıştı. Sonraları yaşlı kadın onu bir Yıldız Falı dergisine abone ettirmiş, mektuplar son bulduğunda da dergi gelmeye devam etmişti. Dikkatsizce, özel falınız Aralık 15-30 yazılı sayfayı açtı. Her gün için ayrı bir paragraf konmuştu. 24 Aralık günü doğanlar bölümünde şu sözler yazılıydı. Kararlar vermek için önemli bir gün. Olayları dilediğiniz yöne çevirmek için de iyi bir fırsat. Herkesi çok etkileyebileceğiniz bir gün. Bu nedenle sağlayacağınız başarıyı ertelememelisiniz. Toplantı zamanı. Avuç içinden büyük olmayan küçük bir buluta dikkat edin. Saçma bir rastlantı dedi Hovden kendi kendine. Üstelik dikkatle incelendiğinde sözcüklerin her duruma uygulanabildiği anlaşılıyordu. Ama verilecek kararları vardı. Güvenlik kurulu toplantısını ertesi gün yapmayı düşünüyordu ve gerçekten etkili olması gerekiyordu. Avuç içinden büyük olmayan bulutla neyin belirtilmek istendiğini düşünmeye koyuldu. Belki Harvey Warrender'la ilgili bir şey. Sonra kendini tuttu, saçmalıyordu. Kitabı yerine koydu ve aklından sildi. Ama bu ona bir şeyi, güvenlik kurulunu hatırlatmıştı. Noel öncesi olduğu halde belki toplantının ertesi gün yapılması daha uygun düşerdi. Washington görüşmeleri açıklanacak, kabinede taraftar kazanmak için pek çok kişiyi etkilemesi gerekecekti. Kurulda neler söyleyeceğini planlamaya başladı. Düşünceler kafasında yarıştı. Yatıncaya kadar 2 saat geçmişti. Margaret uyumuştu bile. Onu uyandırmadan saati 6'ya kurdu ve soyundu. Önce derin bir uykuya daldı. Ama sabaha karşı rahatı tekrarlanan garip bir düşle bozuldu. Küçük bir el kadar olan bir sürü bulut fırtına başlangıcındaki gibi kasvetle kümeleniyordu.
4. Ayrımın sonu. Sayfa 44.